bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı Efendi 2. Soner Yalçın, Doğan Kitapçılık, 1. Baskı, Haziran 2006. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Aralık 2006. Okuyan Levent Filyos. Kimdir Beyaz Müslümanlar? Soner Yalçın bu kez okuyucularını tarikat şeyhi Harun Hoca'nın Aaron Candioti peşinden tarikatlara, dergahlara, müritlere, siyaset ve ticaret dünyasına ilginç akrabalık bağlarına uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. İslamcı çevrelerin içindeki sabetayistler, tarikatlara, tekkelere, müritlere, iş dünyasına, siyasete ve ilginç akrabalık bağlantılarına uzanan ilişkiler ağı, isimler, isimler. Said-i Nursi'nin mezarından kaçırılan cesedi yıllardır neden bulunamıyor? Sabetay Sevi'nin sağ kolu Osman Çelebi hangi ünlü Mevlevi'nin büyük dedesiydi? Nazım Hikmet'in Nakşibendi Gümüşhaneli dergahıyla akrabalık bağları neydi? Türkiye'nin sayılı zenginlerinden tarikatçı bir ailenin sosyetik gelinleri kimler? Yahudi Alyans Okulu mezunu ünlü şeyh kimdi? Biz hepimiz kardelendik. Asaf Koçak, Metin Altıok, Behçet Aysan, Uğur Kaynar ve Mahmut Öncel ve Hasan Ağabey. O güzel günlerin anısına. Birinci bölüm. Yahudi Harun Hoca'nın Sabetayist Müritleri. Telefondaki kişi Doktor Nazım'la ilgili bazı bilgiler vermek için görüşmek istiyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 5 önemli kurmayından biri olan Doktor Nazım, benim için Efendi kitabına başlamama neden olan efsanevi bir isimdi. Biyografisi çok ilgimi çekmişti ve Efendi kitabında ondan yüzlerce sayfa bahsetmeme rağmen Doktor Nazım'la ilgili bilgiler beni hala heyecanlandırıyordu. Buluştuk. Nezaketen hal hatır sorup hemen konuya girdi. Aile büyükleri Selanik göçmeniydi. Sabetayizm meselesiyle çok ilgiliydi. Bulabildiği tüm kitapları okumuştu. Sabetayist olduğunu bildiği bazı aileler hakkında sorular sorup bilgiler verdikten sonra aniden bir soru yöneltti. Sizce Sabetayistler neden çok dindar gözükmek, tanınmak istiyor? Bu mesele Sabetay Sevi'nin emrettiğinden fazla bir Müslüman gözükme çabası değil mi? Mesela benim çevremdeki hemen tüm Sabetayistler bir dergaha bağlılar. Müslüman gözükmek yeterli gelmiyor, gidip tarikata katılınıyor. Bunun tek nedeni hala saklanma ihtiyacı mı sizce? Dilinin altında bir şey vardı. Anlamıştım aslında, sorusu aslında bir yanıttı. Sabetayistlerin tarikatlara girmelerinin tek nedeni gizlenmek miydi? Sabetay Sevi olayın üzerinden 350 yıl geçti. Kendi ifadelerine göre artık Müslüman olmuşlar diye basit ve bildik bir yanıt verdim. Gülümsedi. Verdiğim yanıtı inandırıcı bulmadı. Bakışlarından anladım. O sırada kahvelerimiz geldi, sustuk. Misafirim Sabetayistlerin Müslüman tarikatlarla ilişkisi konusuyla neden ilgiliydi? Konuyu değiştirdim. Doktor Nazım'la ilgili bilgiler verecektiniz dedim. Harun Hoca'yı tanıyor musunuz diye tekrar soru yöneltti. İlgimi çekmiyor anlamına gelecek bir ses tonuyla tanımadığımı söyledim. Yanıtı kendi verdi. Doktor Nazım'ın torunu Tülin Hanım'ın şeyhidir. Tülin Hanım Harun Hoca adına İzmir Doğan Çay Köyü'ne bir aşevi yaptırdı. Özellikle son yıllarda sıkça duyduğum, gördüğüm benzer bir olayla daha karşılaşmıştım. Demek Osmanlı'nın ilk pozitivist politikacılarından Doktor Nazım'ın torunu da şeyhe bağlanmıştı. Eşi George Keane'ın da Müslüman olup Harun Hoca'ya bağlandı mı diye hafif alaycı bir ses tonuyla sordum. Misafirim ciddiydi. Konuya hep alaycı yaklaşmam biraz canını sıkmıştı. Ama yılmayacak gibiydi. Sohbeti yine aynı konuya çekti. Tülin Hanım rahatsızlığına rağmen sık sık İzmir'den kalkıp İstanbul'a Harun Hoca'yı ziyarete gelirdi. Araya girip sordum. Artık gelmiyor mu? Harun Hoca'yı 28 Haziran 1993'te kaybettik dedi. Ölüm tarihini hemen hatırlaması ve şeyhten Harun Hoca diye bahsetmesi onun da mürit olduğunu gösteriyordu. Saklamadı, onayladı. Harun Hoca'ya bağlanmıştı ama onun aradığı sorunun yanıtı başkaydı. Harun Hoca'ya bağlananların çoğunluğu neden Sabetayist? Yanıtını ancak kendisinin verebileceğini söyledim. Biz birbirimizi Harun Hoca'nın dergahında tanıdık. Tabii kimse kimseye Sabit Ayist olduğunu söylemiyordu diye sözlerini sürdürdü. Tesadüf olabileceğini, birbirlerini tanımasalar da aynı çevrenin ve aynı sınıfın insanları olduklarını, Harun Hoca'yı modernist buldukları için sohbetlerine gidebileceklerini söyledim. Sözlerimi güçlendirmek için de siz Müslüman mısınız yoksa hala Sabit Ayist Sevil'in Mesih olduğuna inanıyor musunuz diye sordum. Ben Allah'a inanıyorum dedi. Güzel, politik bir yanıttı. Nereye çekersen oraya gidecek bir cümleydi bu. Öyle ya, dönmeliği teorize eden Gazzeli Nathan'a göre Sabit Ayist Sevil tanrıydı. Ama bu yanıtın altında Türkiye'de bugüne kadar pek konuşmadığımız önemli bir felsefe de yatıyordu. Neyse, bu konulara girmek istemiyordum. Ne yalan söyleyeyim, 3 yıl efendi kitabıyla yatıp kalkmış Sabit Ayist meselesine kafa yormaktan canım çıkmıştı. Üstelik çok ağır ithamlara maruz kalmıştım. Bir çevreye göre Yahudi ajanı, bir başka çevreye göre ise Yahudi düşmanıydım. Üstelik her iki grubun da bu ithamları kitabı okumadan yapması can sıkıcıydı. Biliyordum, benzer olaylarla diğer kitaplarımı yazdığımda da karşılaşmıştım ve bu sadece bana ait özel bir durum değildi. Türkiye'nin tabularına dokunan herkesin başına benzer olaylar geliyordu. Hemen casus, ajan ve benzeri oluveriyorsunuz. Sonuçta ben gazeteciydim ve araştırma yapmadan, yazmadan duramayacağımı biliyordum. Ama şimdi yorgundum ve dinlenmek istiyordum. Doktor Nazım'ın torununun Harun Hoca'ya bağlanmış olması ilgimi çekse de, üzerinde duracak, düşünecek, araştıracak, ne yalan söyleyeyim, enerjim yoktu. Misafirime artık söyleşimizin sonunun geldiğini hissettirmek istedim. Anladı. Kahvesinden son yudumu alıp ayağa kalktı. Elini uzatıp teşekkür etti, tokalaştık. Asansöre kadar uğurlamak için eşlik ettim. Asansörü beklerken gülümseyerek, herhalde kan çekti dedi. Anlamamıştım. Devam etti. Harun Hoca'nın gerçek adı Aaron Candioti'ydi. Yahudiydi. Herhalde bu nedenle biz Selanikliler Harun Hoca'ya hücum ettik. Espri miydi şimdi bu? Öyle bir hali yoktu. Harun Hoca Yahudiydi. Olay bir gazetecinin merakını çekecek bir hale gelmeye başlamıştı. Yahudi bir şey. Gerçi İslam'ın ortaya çıkışından itibaren birçok Yahudi İslam'a dönmüştü. Ama yine de Yahudi bir şey ve Sabit Ayist müritleri meselesine, vakasına daha ne kadar kayıtsız kalabilirdim. Misafirim asansöre binerken Harun Hoca'nın ilgi çekici bir karakter olduğunu söyleyip onunla ilgili bilgileri nerede bulabileceğimi sordum. Ben size getiririm dedi ve gitti. Aldık yine başımıza belayı. Cenk Koray'dan Kabala'ya. Misafirimin sorusu çok yerindeydi. Sabit Ayistlerin tarikatlara, dergahlara girmelerini daha iyi kamufle olmak diye açıklamak yeterli mi? Bu tarikatlara, dergahlara girmelerinin tek amacı gizlenmek olabilir mi? Osmanlı dönemi için bu nedeni doğru olarak kabul edelim. Laik Cumhuriyet Türkiye'sinde buna neden ihtiyaç duyulsun? Sabit Ayistler Melametilik, Mevlevilik, Bektaşilik gibi sufi dergahlara bağlanıyorlardı. Niye bu tarikatlar? Tasavvufu, mistisizmi reddeden İslami tarikatlar içinde neden hiç Sabit Ayist yoktu? Ya da yok muydu? Üstelik yetmezmiş gibi bir de Yahudi bir şeyh vardı ortada. Eski defterleri karıştırmaya başladım. Sabit Ayisevi, Yahudi mistik inancı olan Kabala'ya, yani Yahudi tasavvufuna inanıyordu. Son derece karmaşık Kabala'ya göre Tanrı Yahudilere Kitab-ı Mukaddes'i anlamlarını açacak bir anahtar vermeden göndermişti. Tanrı, Kabala'yı önce cennette seçkin bir melek grubuna öğretmişti. Melekler bu öğretiyi cennetten kovulan Adem ile Havva'ya insanların tekrar asli asalet ve mutluluklarına kavuşmaları için öğretmişlerdi. Adem de Nuh'a aktarmıştı bu sırları. Sırra vakıf olan Hazreti İbrahim, Mısır'da bu sırların bir bölümünün açığa çıkmasına izin verdi. Böylece Mısır bilginin bir kısmına sahip oldu. Ve dolayısıyla Mısır bilgeliğinin tamamına vakıf olan Hazreti Musa, bir melekten aldığı derslerle bilgilerini iyice geliştirdi. Bu doktrin ilkelerini gizlice şifreli bir şekilde Tevrat'ın ilk 4 kitabına yerleştirdi. Bu sırra Hazreti Davud ile Hazreti Süleyman da vakıf oldu. Ama onlar bu sırrı anlayabilecek yeterlilikte, nitelikte birilerini bulamamışlardı. Sır Tevrat'ta kaldı. Bu sır Tevrat'taydı. Dipnot: Tevrat 5 kitaptan oluşuyor. Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye. Hazreti Musa'dan sonra gelen kitaplarla Yahudilerin Tanah adını verdikleri Eski Ahit meydana geliyor. Yani Eski Ahit Tevrat'ın yazılı kurallarını içeriyor. Tevrat'ın bir de gelenek haline almış, hahamların yorumlarını içeren sözlü kuralları vardı. Bunlar milattan sonra 200-500 arasında kağıda döküldü. Buna Talmud deniyor. Tevrat denilince Eski Ahit ve Talmud birlikte düşünülmelidir. İşte Kabala bir tür şifre kırıcıydı. Tevrat, Eski Ahit ve Talmud metinlerine sembollerle gizlenmiş bu sırları çözecek anahtardı. Ama bu sırları öyle herkes çözemezdi. Bunun için belli özelliklerinizin, niteliklerinizin yani inisiye olması gerekiyordu. Mükemmel, kamil insan, Adam Kadmon, insanı kamil olmanız, bu surette Tanrı'da yok olmanız gerekiyordu. Böyle rasyonel bir akıl yürütmeyle filan yapılacak bir iş değildi. Ayrıcalıklı olmanız gerekiyordu. Bu sırları onu anlayabilecek yetenekli ve bilgide olanlar çözebiliyordu. Bunun yolu ise Tanrı'yı bilmekle, Tanrı'ya ulaşmakla, Tanrı'yla özdeşleşmekle mümkündü. Aşk ateşinden geçerek, nefsinizi temizleyerek başarabilirdiniz bu zorlu süreci. Kolay değildi tabii. Bu nedenle 40 yaşını aşmayan kişilere bu sır pek açılmazdı. Bu sırlar ve sırlara ulaşma ritüeli Kabala'yla ortaya çıkmış değildi. Yunanlı Pitagoras'ta M.Ö. 585-500 vardı bu felsefe. Pitagoras öğrencilerini içrek ve dışrak olmak üzere ikiye ayırmıştı. Gizli öğretisini birincilere öğretmişti. Kabala'ya göre de dinin bir içi bir de dışı vardı. Gerekli olan dışı değil, içiydi. Ne var ki herkes bu içi anlayamaz, onu ancak anlayabilecek kadar yetişmiş olanlara, yani hak edenlere bildirmek ve ötekilerden gizlemek gerekiyordu. O hak eden olmak, yani yaratılışın sırrına vakıf olmak hiç de öyle kolay değildi. Bireyin kendini arındırıp geliştirerek mükemmele ulaşması gerekiyordu. Büyük Ozan Yunus Emre sırtında Şeyhi Tapduk Emre'nin dergahına yıllarca hangi aşkla odun taşıdı sanıyorsunuz? İlahi komedya yazarı Dante Alighieri nasıl aşk dostları Fedeli d'Amore akımına uymuş, neden tapınak şövalyesi olmuştu? Yunus ve Dante'nin yolu aynıydı. Kendi içindeki sırrı ortaya çıkarıp nura kavuşarak Tanrı'ya ulaşmaktı. Çünkü Tanrı insanın içindeydi, insan da Tanrı'nın içindeydi. Meseleyi biraz daha açmamız gerekiyor. Önce Yahudi mistik inancı Kabala'yı anlamaya çalışalım. Kesin olmamakla birlikte M.Ö. 2. yüzyılda ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Ama bunlar sözeldi, yazıya dökülmesi çok sonraları oldu. Sefer Yezira, Sefer Zohar, Sefer Bahir. Kabala'nın altın çağı 13. yüzyıl oldu. Bunun kaynağı ise Müslümanların egemenliğindeki Endülüs'tü. Endülüs'te birkaç Kabala okulu vardı. Örneğin Haham Abu Lafia 1240-1292 tarafından yönetilen Segovia okulu. Kabala'nın başyapıtı İspanyol Endülüs Yahudisi Madrid'in kuzeydoğusunda Guadalajara'daki Guadalajara okulu lideri Moshe Shem Tov de Leon 1230-1305 tarafından derlenen Zohar'dı. Derlenen diyoruz çünkü kitabı kendisini yazmadığını, Talmud bilgini Shimon Bar Yohai'nin yazıları arasında bulduğunu iddia etmişti. Dipnot: bu çalışmamızda Sabetay Sevi'nin ekolü olduğu için Moshe Shem Tov de Leon ve ardırlı Isaac Luria ölümü 1572 kabalası üzerinde duracağız. Yoksa farklı kabalist yaklaşımlar vardır. Örneğin Abraham Abu Lafia 1240-1295 sadece sessiz harflerden oluşan İbrani alfabesinin tanrısal doğasına inanmaktaydı. Hani biz de Cem Yılmaz'ın stand-up reklamında görüyoruz. CMYLMZ gibi. Zohar, Tanrı, evren ve gizli bilimler üzerine metafizik varsayımlar ansiklopedisi olarak nitelendirilebilir. Burhan Oğuz, Türk ve Yahudi kültürlerine bir mukayeseli bakış, 2003, sayfa 253. Kabalacı Sabetay Sevi'nin kutsal kitabı doğal olarak Zohar'dı. Zohar'ın Türkçe karşılığı ışık demekti. Sabetayistlerin kurduğu Işık Lisesi ve Işık Üniversitesi adlarının kökeninin buradan geldiği iddia ediliyor. Bir diğer iddia ise Sabetayist Karakaşi cemaatinde çok görülen Feyziye ismiyle ilgili. Feyz tasavvuf dilinde evrenin derece derece Tanrı'dan çıkışı belirişi. Bu anlamda Kabala sudur deyimiyle anlamdaştı. Orhan Hançerlioğlu, İslam İnançları Sözlüğü 1994 sayfa 104. Bilemiyoruz Kabala'ya dikkatinizi çekebildik mi? Kabala anlayışını biraz daha açalım ve sistematiğini kavramaya çalışalım. Burada sözü felsefeci Orhan Hançerlioğlu'na verelim. Kabala vahdeti vücut yani varlık birliği anlayışına benzer. Tanrısal bir doğaçlamanın içrekliğine önem verenlerce pek üstün sayılan sırları kapsar. Felsefesel temeli Yunan stoacılığının kamu tanrıcılığı ve yeni Platonculuktur. Kabala'ya göre Tanrı kendisini dışlaştırmış ve evrendeki her şey bu dışlaşmayla oluşmuştur. Bu oluşma Sefirot yani daire adı verilen 32 daire aşamasıyla gerçekleşmiştir. İbrani alfabesinin 22 harfi ve Sefirot adı verilen 10 ilahi rakamın toplamı. 32, S-Y. 1. İçinde her şeyin tohum halinde bulunduğu ilk özdeksel halita yani alaşım. 2. Can veren hava. 3. Su. 4. Ateş. 5 baş yönü, 6 ayak yönü, 7 sağ, 8 sol, 9 ön, 10 arka. Bu kutsal 10 dairenin ilk 4 dairesi varlığın öğelerini, son 6 dairesi de varlığın uzaydaki yerini gösterir. Dikkat edilirse bu dairelerde antik çağ Yunan felsefesinin Anaxagoras, Anaximenes ve Herakleitos, Thales etkileri açıkça görülür. 11 öz, 12 nicelik, 13 nitelik, 14 görelik, 15 etki, 16 edilgi, 17 zaman, 18 uzay, 19 sahip olma, 20 karşıtlık. Bu ikinci kutsal 10 dairede varlığın durumu ve alabileceği biçimler gösterilmiştir. Bunlar açıkça Aristoteles'in kategorileridir. 21 sonsuz, 22 akıl, 23 zeka. Bu kutsal 3 birinci üçlemedir ve zihin alemini kurar. 24 bağış, 25 adalet, 26 güzellik. Bu kutsal 3 ikinci üçlemedir ve ahlak alemini kurar. 27 güç, 28 yer kaplama, 29 ölçü. Bu kutsal 3 üçüncü üçlemedir, özdeksel alemi kurar. 30 zihin alemi, 31 ahlak alemi, 32 özdeksel alem. 3 üçlemeden meydana gelen bu kutsal 9'lu son üçleme Tanrı krallığını kurar. Bu dairelerden her biri Tevrat'ın Tanrı'ya verdiği adlardan birini ve sonuncusunu Adonai adına alır, hepsi birden Adam Kadmon'dur, yani örnek insan. İlk 10 daire yaratıcı sözdür, yani kelam. Bundan sonra gelen 22 daire bu yaratıcı sözü meydana getiren Yahudi alfabesinin 22 harfini karşılar. Her harf aynı zamanda belli bir sayıdır. Tanrısal sır bu harf ve sayılarda gizlenmiştir ki okumasını bilene açılır. İslam İnançları Sözlüğü 1994 sayfa 218. Kafanız karışmasın. Orhan Hançerlioğlu mealen diyor ki, bu kabala bizim İslami tasavvuf anlayışındaki vahdet-i vücuda benzer. Yani Tanrı evrenin tümü, bütünüdür, tektir. Var olan her şey Tanrı'nın bir parçasıdır. Yani işin özü şuydu. Bu anlayışın Ortodoks dinlerden farklı bir Tanrı kavramı vardı. Tanrı her şeyi yaratıp bırakmamıştı. O her şey Tanrı'nın bizzat kendisiydi. Kur'an-ı Kerim ve hadislerin dış anlamlarının altında bir de iç anlamları vardı ve bunlar yorumlarla anlaşılabilirdi. Bunun o adına batınilik, yani içrekçilik deniyordu. Yani nasıl vahdet-i vücut felsefesi Kur'an'ın zahiri, yani dışa dönük bir görüntü ve anlamı olduğunu, bunun dışında ise bir de batıni, yani bir gizli anlamı olduğunu ileri sürmüşse, kabalacı Sabetay Sevi de benzer düşünceye sahipti. Tevrat'ın iki ayrı anlamı vardı. Birincisi Tevrat'ın dış görünüşüne ait ve herkesin anlayabileceği anlamı olup yaratılış Tevrat'ı, ikincisi ise Tevrat'ın ruhani anlamı olup yücelme Tevrat'ıydı. İster Kabala ister Vahdet-i Vücut deyin, evren ile Tanrı'yı bir ve aynı sayan öğretilerin ve inanç sistemlerinin genel adına panteizm deniliyor. Ancak evren ve Tanrı'nın nasıl ve ne şekilde tek olduğu sorusunun yanıtı dinler, mezhepler, tarikatlar arasında nüanslar oluşturmaktadır. Kafanız çok daha fazla karışmasın diye bu detaylı konulara girmeyeceğiz. Daha basit anlatımlarla yetineceğiz. Örneğin, son yıllarda Türkiye'de de Kur'an-ı Kerim'in 19 mucizesi lafı ediliyor ve televizyonlarda tartışılıyor ya, işte o tartışma bu işlerin kökenidir. Şimdi bu örnekle geldik Kabala'nın bir başka yönüne. Hani dedik ya, Tanrı'ya ulaşmanın sırrı vardır ve Kabala, vahdeti vücut bu sırra ulaşmanın yolunu gösterir. Ayrıca derin gerçekleri iletmekte kalmaz, gelecek olaylar hakkında da kehanetlerde bulunur. Televizyona çıkıp Kur'an-ı Kerim'in 19 mucizesini anlatmaya çalışanlar, önce sizi bu 19 mucizesine inandırmak istiyorlar. Arkasından doğal olarak bu mucizenin gelecekte hangi haberleri verdiğini söyleyecekler. Ama bırakmıyorlar ki, adamlar daha 19 mucizesini anlatamadılar. Hatta bunlardan biri Edip Yüksel 19 mucizesine uymuyor diye son 3 ayetin Kur'an-ı Kerim'de olmaması gerektiğini söyledi. Sır ortaya çıkmasın diye birileri bu 3 ayeti sonradan Kur'an-ı Kerim'e eklemişti. Nice din alimleri, profesörler televizyon programına bağlanıp, "Edip yavrum, sen dini bütün bir ailenin çocuğusun, yapma, Kur'an-ı Kerim'i 19'a uyarlayacağına sen Kur'an-ı Kerim'e uysana" diye ikaz etseler, öğütler verseler de Edip Yüksel geri adım atmadı. Hatta izleyicilere bir de iyilik yaptı, kıyamet yılını açıkladı, 2228. Rahmetli sunucu Cenk Koray da bu konuda bir kitap yazmıştı. O da Atatürk'ün yaşamındaki 19 mucizesi ile Kur'an-ı Kerim'deki 19 mucizesi arasında paralellikler kurmuştu. Son dönemlerde kıvırcık saçlı genç biri de sık sık Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına çıkıp benzer sözler sarf ediyor. İslam'da 19 sayısının kutsallığına inanan bir mezhep vardı, Babilik. 19. yüzyılda Şiraz'da Ali Muhammed Bahap tarafından kurulan bu mezhebin ana ilkesi şuydu. Tanrı birdir. Muhammed Bahap Tanrı'nın aynasıdır ve Bahap'a bakan herkes Tanrı'yı onda görebilir. 19 sayısı kutsaldır. Özel takvimlerinde yıl 19 ay, aylar 19 gündür. Mezhebi 19 kişilik bir kurul yönetir. Her 19 günde 19 kişiye yemek verilir. Her yıl 19 gün oruç tutulur ve benzerleri. Yani ne Edip Yüksel ne de rahmetli Cenk Koray Kabalacıydı. Felsefeleri benzerdi. Hani gazetelerde artık sık sık okuyorsunuz. İşte bir kehaneti daha doğru çıktı denilen Yahudilikten dönme Nostradamus ile bizim Edip Yüksel'i birleştiren felsefe aynıydı. Kabala. Kabala özellikle Orta Çağ'ın başından itibaren İslam ve Hristiyan gizemciliğini etkilemişti. Örneğin eski alfabemizdeki harflerin her birine belirlenmiş birer sayı vererek bir kelimenin sayısal değerini hesaplama ve bu değerden yola çıkılarak kelimeyle aynı sayısal değere sahip başka kelimeler veya olaylar arasında bağlantı kurmaya İslam'da ebced deniliyor. Batıdaki adı ise numeroloji. Örneğin Elif'in 1, Y'nin 10, Kef'in 20, Mim'in 40, Lam'ın 30 ve benzeri sayısal değerleri vardı. Hani biraz önce kısaca tanıttığımız Babilik mezhebi neden 19 sayısına kutsallık izafe etmişti? İşte Ebced burada devreye giriyor. Bu mezhebe göre 19 sayısı Tanrı'yı dile getiren vahid ve vücut sözcüklerinin Ebced hesabıyla bulunan sayısıydı. Benzer anlayış Kabala öğretisinde de var. Kabala'da Tevrat'ı okumanın 3 temel tekniği mevcut. Temuriye sözcükleri oluşturan harflerin yerleri değiştirilerek yeni sözcükler elde etme ve bunları tefekkür etme tekniği. Gematria, sözcükleri oluşturan harflerin değerinin hesaplanması tekniği. Notaria, bir metnin şifrelenmesi ve kodlanmasında kullanılan akrostiş tekniği. Ebced, gematria hesabına benziyordu. Örneğin alef 1, bet 2, yod 10, kaf 20, nun 60, tav 400 gibi İbrani alfabesindeki harflerin de sayısal değerleri vardı. Ebced özellikle bizim aruzda yazılmış şiirlerimizde görülür. Örneğin şiirin son mısrasındaki harflerin sayısal değeri toplandığında olayın meydana geldiği tarih ortaya çıkar. Aynı şekilde Ebced gizli ilimlerde gelecek olaylar hakkında tahminlerde bulunmakta, büyü yapmakta, bozmakta ve benzeri işlemlerde kullanılır. Buna ise cifr ilmi denilir. Örneğin Said-i Nursi cemaati içinde dışarıya hiç sızdırmamaya çalıştıkları bir cifr ilmi vardı. Söylediklerine göre bu hesabı yapıp çok önceden Adnan Menderes'in öleceği tarihi bilmişlerdi. Bunu cifr ilmine göre Said-i Nursi hesaplamıştı. 1980-1990 yılları arasında Mehdi gelecek, inkarcı felsefeyle mücadele edip 2001 yılında zafer kazanacak ve İslam'ı yeryüzüne hakim kılacaktı. Olmadı. Ancak Nur cemaati cifr ilmine inanmayı sürdürüyor. Onlara göre kıyametin tarihi 2056. Bu durumda ben Edip Yüksel'e inanmayı tercih ederim. Toparlarsak, Kabala'nın Tanrı'yı, evreni anlama felsefesinin bizdeki adı Vahdeti Vücut. Kabala'nın hesap yönteminin bizdeki ismi de Ebced-i Cifir'di. Kabala, Ebced, Cifir bir hesap işiydi, herkes de yapamazdı. Sırra vakıf olan hesabı yapabiliyordu. İster Yahudi, ister Müslüman, ister Sabateist olsun. Ama ben size bir sır vereyim. Yahudilikte Hristiyanlık ve İslamiyet'in aksine ahiret inancı yoktur. Şöyle ki Müslümanların cennet ve cehennemi dünya dışında bir mekandır. Yahudilikte ise Mesih'in kuracağı yeni dünyanın mekanı yine dünyadır. Bu nedenle bazı Yahudiler dünyayı yeryüzü cenneti yapmak için Kabala'ya dört elle sarılırlar. Hristiyan ve Müslümanlar nasıl olsa öteki dünya var diye yol, su, elektrik gibi dünyevi işlerle pek ilgilenmezler. Uzatmayalım, Kabala'ya inanan ve kutsal metindeki sırları bu okuma metotlarıyla keşfeden Sabet Aysevi, İbrani alfabesindeki harflerin kendi aralarındaki gizemli ilişkilerini sayılara döküp hesaplayınca, yeryüzü cennetini kuracak Mesih'in geliş tarihini bulmuştu. 1666. Bugüne kadar hesapta yanlış yapan çok oldu. Ama bazıları Sabet Aysevi'nin yanlış hesaplamadığına inanıyor. O ayrı. Sabet Aysevi'nin şeyhi. Gördüğünüz gibi misafirim kafama çivi çakıp gitmişti. Kuşkusuz Sabetaistler kendi dinsel öğretilerine yakın İslami mezheplere, tarikatlara, dergahlara gideceklerdi. Kabalacı oldukları için Mesih düşüncesine inanıyorlardı. O halde Mehdi'yi beklerken vahdeti vücuda inanan Sufi tarikatlarına bağlanacaklardı. Tavşan yemiyorlardı, dolayısıyla tavşan yemeyen Alevilere yakınlık duyacaklardı. Pulsuz balık yemiyorlardı, o halde sofralarında balık bulundurmayan Mevlevi dergahlarına yöneleceklerdi. Tanrı'ya ulaşma yollarından biri de musikiydi. O halde zikir yapan tarikatlara bağlanacaklardı. Yani Sabetaistlerin İslami bazı tarikatlara gitme nedenleri sadece kamufle olmak değildi. Nasıl Kabalacı Sabetay Sevi ile Vahdeti Vücutçu Niyazi Mısri 1618-1694 yan yana gelip birbirlerini anlıyorsa, Vahdeti Vücuda inanan Şeyh Bedrettin ile yardımcısı, muhtemelen Kabala'ya inanan Yahudi Torlak Kemal de ortak duygu ve inançla mücadele etmişlerdi. Zohar ile Vahdeti Vücudun ana vatanının Endülüs olması rastlantı mıydı sanıyorsunuz? Kabala'nın en ihtişamlı kitabı olarak kabul gören Sefer Zohar'ı kaleme alan Endülüslü Yahudi Moshe Shem Tel de Leon'du 1230-1305. Endülüslü Müslüman Muhyiddin Arabi 1165-1239 ise Vahdet-i Vücut felsefesini ilk kez sistematik ve ayrıntılı yazıp kitabi hale getirdi. Vahdet-i Vücut düşüncesi onunla özdeşleştirildi. Mevlana Celaleddin Rumi'yi Şemsi Tebrizi ile birlikte en çok etkileyen Sadreddin Konevi, Bektaşiliğin piri Hacı Bektaş Veli, Alevilerin tarihsel önderi toplumsal hareketin sembolü Şeyh Bedrettin, tasavvuf şairlerinin en büyükleri Yunus Emre ve Niyazi Mısri, boyunlarını verip inançlarından dönmeyen Bosnalı Şeyh Hamza Bali, İsmail Maşuki, 3. Melamiliği kuran Şeyh Muhammed Nur gibi nice tasavvuf alimini, şeyhini, liderini etkileyen Vahdet-i Vücut felsefesinin piri Muhyiddin Arabi, İbn Arabi kimden etkilenmişti? Dipnot: Muhyiddin İbn Arabi, Sadreddin Konevi'nin babası Mecdettin İshak ölünce annesiyle 3. evliliğini yaptı. Yani Türklerin eniştesi olur. Hırkasını hem üvey oğlu hem de halifesi olan Konevi'ye bağışladı. Tarihsel anlamı büyük olan bu hırka bugün Sultan Selim Camii Kütüphanesi'nde bir sandık içinde saklanmaktadır. 1194'te Fas'tayken İbn Arabi Yahudilerle dostluk kurdu. Yahudiler de ona Kabala, yani Yahudi mistisizmi bilgilerini, harflerin, sayıların, şekillerin mantığını ilk kez tanıttılar. Jean Chevalier, Sufilik 1993 sayfa 18. Üzerinde zamanın mutasavvıflarından İbn Meserretül Cebeli'nin, Afifüddin Telemsani'nin, mutasavvıf Yahudi filozoflarından İm Cebiroğlu'nun, İbn Meymun'un yani Maymonides, tasavvufa meyleden işraki filozof İm Tufeyl'in tesirleri olmuştur. Hilmi Ziya Ülken, İslam Düşüncesi sayfa 120. Kabalacı Moshe Shem Tov de Leon ile Vahdet-i Vücud'un piri Şeyh Muhyiddin Arabi'nin çağdaş olması rastlantı mı? İki Kurtubalı, ikisi de tıp doktoru, ikisi de filozof ve ikisi de Aristotelesçi öğretiye yakın. Müslüman İbn Rüşd 1126-1198 ile Yahudi İbn Meymun, Moshe ben Maymun 1135-1204 arasındaki benzerlikler nasıl şaşırtıcı değilse, Kabalacı Moshe Shem Tov de Leon ile tasavvufçu Arabi'nin benzerlikleri rastlantı değildi. Temel daha önce atılmıştı, felsefi bina biraz farklı olmuştu o kadar. Kabalacı Moshe ve Vahdeti Vücutçu Arabi her ikisi de Yahudilerin ilk sürgünde İbraniceyi neredeyse unutup yerine konuştukları bütün dillerin anası sayılan Arami dilinde yazmışlardı. Yazdıkları da aynı felsefeydi. Evrende Tanrı'dan başka hiçbir varlık yoktur. Her şey tektir, ayrılıklar görünüştedir, öz aynıdır. Ayrı ayrı görünenler aslında gözün görme yetersizliği, yani bir bilinç yanılsamasıydı. Yani yaratan ve yaratılan, halik ve mahluk yoktur, sadece tanrısal bir varlaşma vardır. Varoluşçu felsefenin önderi Sartre, insan tanrı olmak için savaşan bir varlıktır demiyor muydu? Adına ister Kabala, ister Vahdet-i Vücut deyin, ikisinin özü de benzerdi. Bire ulaşma, birde kaybolma, fena fillah. Harflerin ve sayıların gizemliliğiyle sırra ulaşma, Mesih Mehdi'yi bekleme. Yani Kabalacı Sabetay Sevi ile Vahdet-i Vücuda inanan Niyazi Mısri'den yaklaşık 500 yıl önce Yahudi ve Müslüman mistikler yan yana gelmişlerdi. Kökleri Endülüs'teydi. Dipnot: Konuyla doğrudan ilişkisi yok ama yazmak istiyorum. 1492'de İspanya'nın birliğini sağlayan ve son İslam kalesi Granada'yı alan Kral 2. Fernando 1452-1516 Hristiyanlığın amansız savunucusuydu. Sadece Yahudilerin değil Müslümanların da din değiştirmelerini istedi. Camilerini yaktı, doğan çocuklarını vaftiz edilmeye zorladı. Soru 1. İnsanlık tarihinin en büyük trajedisinin bize neden sadece Yahudi tarafı anlatılmaktadır? Soru 2. Endülüs'teki zulümden kaçan Yahudilere kapılarını açan Osmanlı, 1492'de bu duyarlılığı neden aynı baskılara maruz kalan Endülüs'lü Müslümanlara göstermemiştir? Sanıyorum neden Yahudilerin hekim, zanaatçı, vebe olması değildir. Çünkü İslam dünyasındaki en nitelikli iş gücü o yıllarda Endülüs'lü Müslümanlardaydı. Üstelik Osmanlı ile ilişkileri çok iyi olduğu için İspanyollar tarafından 5. kol olarak görülüyorlardı. Asıl trajedi sanıyorum bu. Kaçabilen Kuzey Afrika'ya gitti. Din değiştiren Müslümanlara Marikos Mariskos dendi. Her ne kadar bu felsefe Tanrı'yı küçültmek değil, tam tersine yüceleştirmek ve ondan başka hiçbir şey bulunmadığını dile getirmek istese de, Yahudi ve İslam dünyasında hiç de öyle kolay kabul görmedi. Bu felsefeyi savunan tarikatların ister Yahudi ister Müslüman liderleri ya idam edildi ya da sürgüne gönderildi. Yahudi Sabetay Sevi ve Müslüman Niyazi Mısri, Osmanlı merkezi yönetimi tarafından neden istenmeyen kişiler olmuşlardı? Ayrıca meselenin felsefi yönünden başka ekonomik sebepleri vardı. Öyle ya, gerçek ya da sahte Mesih, Mehdi'ler neden hep sosyal adaletsizliğin olduğu bölgelerde çıkıyordu? Mesih, Mehdi'yi niye hep yoksullar bekliyordu? Sabetay Sevi döneminde Osmanlı topraklarından ne çok Mesih, Mehdi çıkmıştı. Şeyh Kürt Abdullah, Şeyh Ahmet, Halepli Solomon Laniado. Demek hiçbiri Mehdi-i Muntazar, yani beklenen Mehdi değildi. Bu kitapta daha çok meselenin iktisadi değil, mistik yönüyle ilgileneceğiz. Devam. Madonna'nın kabalası ve bizim huru filiğimiz. İslami tarikatlar arasında kabalaya yakın Ebcedi Cifir'in benimseyen panteist bir tarikat bile var. Harf ve sayılardan dinsel yorum çıkartan bu tarikatın adı huru filik. Bu inanışın temeli şuydu. Kelam, yani söz görünüşünde tecelli eden Tanrı, yani Hak, kendisine harflerle görüntü buldu, yani yaratıcı olan harftı. Açıklamaya çalışayım. Hurufiliğe göre varlığın görünüşü sesle başlardı. Ses gizli alemden gelmiş ve evrende her varlıkta var olmuştu. Canlılarda bu ses aktif halde vardı. Cansızlarda ise potansiyel olarak mevcuttu. Bir cansızı bir cansıza vurursak bu ses meydana çıkardı. Yani sesin olgunlaşmış hali sözdü, bu da ancak insanlarda meydana geliyordu. Kur'an sözcüğü sözlü okuma, ağızla söyleme, yüksek sesle söyleme anlamına gelmiyor muydu? Devam edelim. Ünlü şarkıcı Madonna gibi isimleri bile çeken Kabala'nın bizde versiyonu yok değildi. Söz harflerden oluşur. Bu duruma göre sesin sözün aslı harftı. Yani hurufiliğe göre yaratıcı olan harftı. Bu nedenle hurufilik konuşan insanı tanrılaştırıyordu. Çünkü söz gerçekleşmiş, varlık olarak belirmiş olan Tanrı'ydı. Bu da insanda dile gelmişti. İnsan konuşan Tanrı'ydı. Kelamullah-ı Natık. Hurufilik de amaç insandı ve insanın açıklanması Tanrı'yı da açıklamaktı. Hurufiliğe göre harflerin birbiriyle sonsuz sayıda birleşme olanağı vardı. Harfler insan yüzünde de görünüyordu. Örneğin Arapça ayın harfi ağız, lam harfi burun, y harfi çene. Bunlar birleşince Ali insan yüzünde belirmiş olurdu. Keza hurufiler elif harfini burna, burnun iki tarafını iki lam harfine ve gözleri de h harfine benzeterek insanın yüzünde Allah yazılı olduğunu söylerler. Bugün kolay yazıyoruz ama dün bunları ifade etmek hiç kolay değildi. Örneğin en tanınmış şairlerimizden Nesimi hurufiydi. Bu nedenle derisi yüzülerek canı alınmıştı. Sofular haram dediler bu aşkın badesine. Ben doldurur ben içerim, günah benim kime ne? Dipnot. Tarihçi Taha Toros'a göre Süleyman Nazif, Faik Ali Ozansoy kardeşler Nesimi'nin yedi göbek sonrası torunlarıydı. Mazi Cenneti sayfa 150. Ozansoy soyadı Nesimi'den geliyordu. Nesimi'nin derisi yüzülmüştü ama diğer yandan ise hurufilik Osmanlı sarayını bile etkilemişti. Örneğin Fatih Sultan Mehmet hurufiliğe ilgi duymuştu. Ama bu yakınlıktan korkan Sadrazam, yani Veziri Azam Mahmud Paşa, Şeyhülislam Fahrettin Acemi ile işbirliği yapıp oyuna getirdikleri hurufileri Edirne'deki üç şerefeli caminin avlusunda yaktırdı. Ateşi canlandırmak isteyen Şeyhülislam'ın ateşi üflerken sakalının ve yüzünün yanması çeşitli rivayetlere neden oldu. Kimi araştırmacılara göre bir din, kimilerine göre bir mezhep, kimilerine göre ise bir tarikat olan hurufiliği, bir inanç sistemi olarak kuran Esterabatlı Şihabettin Fazlullah hurufiydi. 1340-1394. Hurufi 46 yaşında bir mağarada inzivaya çekilerek Mehdi olduğunu iddia etmişti. Söylemlerinde Yuhanna İncil'inden bahsediyor. 12 havari ile 12 imam arasında ilişkiler kuruyor, İsrail'in 12 kabilesine göndermeler yapıyordu. Etkilendiği eser ise kendisinden bir asır önce Endülüs'te Muhyiddin Arabi'nin yazdığı Fütuhat adlı kitaptı. Bu bölümün başında yazdım. Fazlullah'ın inancını dayandırdı ve bizim yukarıda basitçe anlatmaya çalıştığımız hurufilik aslında Pitagoras kuramı ile Yahudi kabalasından alıntıydı. Şihabettin Fazlullah hurufiden önce de İslam alimleri harflerin kutsallığı üzerinde çok durmuşlardı. Örneğin Endülüslü düşünür Muhyiddin Arabi, Endülüslü Yahudi kabalacıların etkisinde kalıp harflere büyük önem vererek Fütuhat-ül Mekkiye adlı kitabını yazmıştı. Hurufilikle ilgili bu bilgileri vermemizin nedenine geliyoruz. Hurufiliğin en etkin olduğu Rumeli ve Arnavutluk Bektaşiler arasında Sabetaycıların da çok olması bu kabalacı etkiden olabilir mi? Soru soruyu doğuruyor. Deniyor ki, Balkanlarda en güçlü tarikatlar Bektaşilik, Mevlevilik ve Melamiliktir. Güzel, peki niye bu tarikatlar güçlü? Balkanlara misyonerlik faaliyetine giden bu üç tarikat başarılı oldu da diğerleri olamadı mı? Olamadıysa niye olamadı? Bu sorunun yanıtı bugüne kadar göz ardı edilmiştir. Balkanlarda Müslümanlığı seçen kişilerin büyük çoğunluğunun Mesihçi olmaları ve dolayısıyla kendilerini vahdet-i vücuda yakın bulmaları bu sorunun yanıtı olamaz mı? Hurufiliği kuran Fazlullah aslında bir Fars milliyetçisiydi. Sabetay Sevi'nin Yahudi milliyetçisi olması sadece bir tesadüf diye açıklanabilir mi? Ne rastlantı, Fazlullah Moğol hükümdarı Timur'un oğlu Miran Şah tarafından idam edildi. İdam mahkumu Sabetay Sevi ise canını kurtarmak için Müslüman oldu. Bir not eklemeliyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İslam ansiklopedisine göre Fazlullah İran Yahudisiydi. Doğru mu? Bilmiyoruz. Kuşkularımız var. Estarab adlı Fazlullah ile Sabetay Sevi benzer yolu takip etmişlerdi. Önce Mehdi Mesih olduklarını sonra peygamber ve sonunda da Tanrı olduklarını açıkladılar. Burada biraz duralım. İnsanoğlu bu felsefeyi yani Kabala ve Vahdet-i Vücudu Yahudi veya Müslüman mistikler aracılığıyla mı keşfetti? Hayır. Önceki sayfalarda Orhan Hançerlioğlu da söyledi. Bu savın kaynağı antik Yunan felsefesinin doğa tanrıcılık anlayışıydı. Ah şu Yunan! Yahudilik ve Hristiyanlık Filistin topraklarında, İslamiyet Arabistan topraklarında doğdu. Ancak bu dinler zamanla batıya doğru yola çıkınca antik Yunan felsefesiyle karşılaştı. Aristoteles, Platon, Herodotes, Sokrates, Pitagoras, Thales, Arkimedes ve Öklides'ten etkilendi. Nasıl etkilenmesinler? Hesiodos, M.Ö. 700'lü yıllar, tanrılar ile insanlar aynı köktendir. Anaximandros, M.Ö. 615-145, dünya düz değildir, gökte bir yere dayanmadan durmaktadır. Ay ve dünya ışığını güneşten alıyor. Anaxagoras, M.Ö. 500-428, güneş ve yıldızlar nurdan değil, dünya ile aynı maddelerin akkor haline gelmesiyle oluştu. Ayda dağlar ve vadiler vardır. Demokritos, M.Ö. 460-370, ruh denilen şey atom organizasyonudur. Bu organizasyon bozulunca ruh kendiliğinden yitip gider. Alkidamas, M.Ö. 400-320, Tanrı herkese özgürlük vermiştir, kölelik kabul edilemez. Aristarhos, M.Ö. 310-230, dünyanın kendi ekseninde ve güneşin etrafında döndüğünü tahmin ediyorum. Herofilos, M.Ö. 300'lü yıllar, kan dolaşımı kalpten başlıyor ve diğerleri. Ama yanlış düşünmenizi istemem. Bu fikirlerinden ödün vermemek için Sokrates gibi düşünürler idam cezasına çarptırıldılar. Yani antik Yunan'da fikir özgürlüğü için güllük gülistanlık bir yer değildi. İslam düşünürü El-Biruni de 973-1051 bu etkiyi kabul etmişti. İslam medeniyeti Yunan medeniyetinin bir devamıdır. Hristiyanlık etkilenmemiş miydi sanki? Baba oğul kutsal ruh üçlemesini Hristiyanlıktan çok önce Platon M.Ö. 427-347 formüle etmişti. Tanrı'nın Logos, söz diye bir oğlu ve Sophos, bilgelik diye bir kızı olduğunu savunmuş, Tanrı Logos-Sophos üçlemesini oluşturmuştu. Hançerlioğlu'ndan alıntı yaptık, ister Kabala ister Vahdet-i Vücut olsun. İkisinin de kaynağı diyalektiğin atası sayılan Herakleitos'tu, M.Ö. 540-480. Her şey karşıtların çatışmasından doğar, evrendeki bütün nesneler bir ve aynı unsurun değişmeleridir. Alman filozof Friedrich Hegel, 1770-1831, varlık özü gereği kendini aşar ve karşıtına dönüşür derken kimden etkilenmişti sanıyorsunuz? Herakleitos. İslam'ı çağın ve aklın bilimsel verilerine göre yorumlamaya çalışan tasavvuf bilginleri ne diyordu? Yaratılış diye bir şey yoktur, varlık birliği vardır. Varlık evrende ne varsa canlı cansız tümünde belirmektedir. Ne başlangıç vardır ne son, var olan varlığın belirtileridir. İnsan da hayvan da bitki de okyanus da aynı varlığın çeşitli görünüşleridir. Hiçbir şeyin kendine özgü varlığı yoktur. Peki, diyalektiği bilimsel hale getiren Karl Marx, 1818-1883. Bir dakika, kaptırdık kendimizi. Ön söz yerine orta söz. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Böyle karmaşık, gizemli bir dünyayı kim araştırıp yazmak ister? Zaten böyle bir deli çıkmamış da. Siz bugüne kadar Kabala ile Vahdet-i Vücut felsefi anlayışının birbirlerini etkileri konusunda tek bir kaynak gördünüz mü? Sabetaizm ile İslami tarikatlar ilişkisi ve nedenleri konusunda tek bir çalışma bulabilir misiniz? İşin garip yanı, bu konularda soru soran bile çok az. İnsanlık tarihine baktığımızda Mesihler başarısız olduklarında veya öldürüldüklerinde hareketleri kısa sürede yok olup gidiyor. Oysa Sabetaist harekette bu söz konusu olmadı. Sabetaisevi başarısız olduğu yetmiyormuş gibi bir de dininden döndü. Böyle bir hayal kırıklığına rağmen bu mistik hareketin yüzyıllar boyu yoluna devam etmesinin bir açıklaması olmalı. Dinsel, toplumsal ve siyasal bu Sabetaist hareket Osmanlı'ya karşı neden bir başkaldırı hüviyetine büründü? Sebep yoksulluk mu sadece? Sabetaisevi, Gazzeli, Nathan ve Cordoza gibi kurmaylarıyla hahamların heremine, aforozuna rağmen böyle bir dalga yaratmayı nasıl başardı? Tek neden mistisizm olabilir mi? Diyorum ya, soru çok. Bazı araştırmacılar Sabetaist hareketin başlangıç nedeni olarak Avrupa'daki Yahudi kıyımını gösteriyor. Kuşkusuz doğruluk payı var ama tek neden bu olabilir mi? Aksi takdirde Mesihçi hareketin Yahudilerin kıyıma uğradıkları Avrupa'da değil de şiddet altında yaşamadıkları Osmanlı topraklarında ortaya çıkmasının bir açıklaması olmalı. Diğer yanda Mesihçi hareketin desteğini İstanbul, Selanik, İzmir, Amsterdam, Hamburg gibi kentlerde gayet zengin bir hayat süren Yahudilerden almasını nasıl açıklayacağız? Öyle ya, Amsterdam'ın en zengin adamı Abraham Pereira bütün servetini niye bu hareketin emrine verdi? Sabetaist hareketin başarısını sadece Yahudi dinine, tarihine, sosyolojisine, ticaretine ilintilemek ne kadar doğruydu? Diyoruz ya, soru çok. Üstelik bu ve benzer soruların yanıtlarını bulabileceğimiz kaynak yetersizliği sorununa hiç girmeyelim. Sabetaist olduğunu açıklamaktan çekinmeyen Ilgaz Zorlu, evet ben Selanikliyim adlı kitabında Sabetaycıların benzet benzeme ilkesiyle hareket ettiklerini yazdı. O halde Sabetaistler gittikleri Müslüman Sufi tarikatları, dergahları, tekkeleri nasıl değiştirdiler? Örneğin benimsedikleri hangi ritüelleri aktardılar? Dönüştürme sadece bazı dergahların, tekkelerin motifleriyle mi sınırlıydı? Keza bunun siyasi kulvara yansıması olmadı mı? 20. yüzyıl reform hareketini gerçekleştiren kadroların Sabetaist olmasında Sabetaisevi'nin Ortodoks Yahudiliğe başkaldırısının bir rolü yok muydu? Çağdaşlaşmayı, modernizmi getiren kadroların önemli bir bölümü Sabetaist değil miydi? İttihat ve Terakki Cemiyeti ile başlayıp Cumhuriyet'le süren Türk Müslümanlığı, Türk İslamı görüşünü ortaya atanlar arasında hiç mi Sabetaist yok sanıyorsunuz? Peki ya Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile Halasker Zabitan Örgütü içindeki Sabetaistler? Sabetaisevi'nin yolundan yürüyen Jakob Frank ve müritlerinin, Batı uygarlığının yolunu açan Fransız ihtilalinde oynadıkları roller hakkında Avrupa'da yüzlerce kitap yazılmıştır. Reformların, liberalizmin, aydınlanmanın temelinde Yahudi etkisi olduğu konusunda onlarca araştırmacı emek harcamıştır. Rasyonalizm ile mistik Sabetaist hareketin nasıl bağdaştığı konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bizde niye yoktur? Örneğin Türkiye çağdaşlaşması ile Sabetaisevi hareketi arasındaki bağlantı konusunda tek bir master tezi bile. İşin özünde konu çok boyutlu. Bin yıldır tartışılıyor tasavvufun İslami olup olmadığı. Tasavvufun İslam'ın esaslarıyla bağdaşıp bağdaşmadığı konusunda iki zıt görüş var. Başta İbn Haldun olmak üzere İslam'a aykırı bulanlar, tasavvufun yabancı etkilerle İslam'a sokulduğunu ileri sürdüler. Beşinci kol faaliyeti gibi yani. Kimdi bu yabancı etkiler? İbn Haldun'un dilinin altında ne vardı? Sosyolojinin bize öğrettiği en basit gerçek, sosyal kurumlar oldukları gibi kalmayıp yer ve zaman içinde bir takım değişikliklere uğrarlar. Yüzyıllar boyunca çok geniş ve birbirinden farklı coğrafi alanlara yayılan dinlerin, tarikatların zamanla bir takım ritüel değişikliklere uğraması kaçınılmazdı. Örneğin Hıra Dağı'na çıkan iki Müslümandan bir Türk hacı adayı ağlayarak dua ederken, Nijeryalı hacı adayı aynı duayı tef çalıp dans ederek okumaktaydı. İki farklı ritüel varsa bir yabancı etki söz konusuydu. Ama neydi bu yabancı etki, ne kastediliyordu? Bu konuda araştırılacak ne çok tarihsel konu, olay var. Örneğin işin ticari boyutunu ele alalım. Osmanlı ticaretinin dinamo motoru Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerdi. Zamanla Rumlar ve Ermenilerle yollar ayrıldı, tek kalan Yahudiler ve Sabetaistler oldu. 1980'den sonra İstanbul sermayesi denilen, çoğunluğunu Sabetaistlerin ve Yahudilerin oluşturduğu gruba Anadolu Kaplanları eklendi. Kimdi bu Anadolu Kaplanları? Sabetaistlerle ilişkileri ne derecedeydi? Karadeniz sermayesinin yapısını, gelişim sürecini incelersek ve Ermeni-Rum etkilerini bulursak bundan kim niye rahatsız olur, olmaktadır? Olursa da bize ne? Aksi durumda bilim ve gazetecilik yapılabilir mi? Herkesi korkutup sindirmişler ve artık yeter dememiz gerekmiyor mu? Araştırılan, öğrenilmek istenen bizim tarihimiz değil mi? Gördüğünüz gibi nereden bakarsanız bakın, neresini ele alırsanız alın, bu konu her zaman tepki duyulacak dipsiz bir kuyu. Siz olsanız böyle ağır, karmaşık, çapraşık, tehlikeli bir konuyu araştırmak ister miydiniz? Ben ne din sosyoloğuyum ne de teoloji, yani ilahiyat öğrenimi gördüm. Üstelik efendi, Beyaz Türklerin Büyük Sırrı kitabını yazdım diye beni cadı avcılığı yapmakla itham ettiler. Antisemitist olduğumuzu söylediler, yazdılar. Meğer ben eskiden derin devletin faili meçhul cinayetleri gibi karanlık işlerini ortaya çıkarırmışım, sonra bunları bırakıp sabateist peşine düşmüşüm. Halbuki anlayamadıkları şu, ben efendi kitabında da derin devleti yazdım. Şimdi de bu nedenle derin devletin dinini, yani beyaz Müslümanların büyük sırrını merak ediyorum. Yoksa kul ile Tanrı arasına niye gireyim? Öyle ya, konsept danışmanlığını yaptığım Kurtlar Vadisi dizisinin perde arkasını yazarım. Hem ünlü olurum hem de bolca para kazanırım. Niye bu zahmetli yükü omuzlayayım ki?